İnsan halleri.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayan Kadriye Şenel, sesimizi sizlere ulaştıran Baykal Alavant ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Bu hafta anne ve baba olmak üzerine konuşacağız. Sizler de soru ve önerilerinizle, duygu ve düşüncelerinizle bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Elektronik posta adresimiz insanhalleri@trt.net.tr. Bu haftada iki değerli konuğumuz var stüdyomuzda. Uzman psikolojik danışman, aile ve çocuk terapisti Yeter Akbıyık ve psikolog Arife Tamer. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Efendim bugün anne ve baba olmak üzerine konuşacağız ama öncelikle insan neden anne ve baba olmak ister? İçgüdüsel olarak genlerimizi sonraki kuşaklara aktarmak için bu bir içgüdüsel güdü müdür yoksa toplumdan gördüğümüz bir şey midir? Herkes anne baba oluyor, ben de olmalıyım, artık sırası geldi. İşte üniversiteyi bitirdim, evlendim, artık çocuk yapayım. Böyle bir dürtü müdür? Siz nasıl yorumluyorsunuz efendim?
Ben sizin sorunuza şöyle bir şey daha ekleyeyim, ondan sonra birazcık daha sistemli bir şekilde gidelim mi? Şimdi anne baba olmadan önce biz neden evleniyoruz?
Değil mi?
Yani o evlilik anne baba olmadan önceki süreç, evlilikteki ilişki, yani evlenmeden önce ve evlilik süresinde çocuk sahibi oluncaya kadar devam eden süreçteki ilişki anne baba olmayı etkiliyor mu? O yüzden bir evlilik nedir, neden evleniyoruz ona bir bakalım.
Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü evlenmeye karar vermek sadece bir insanla ömür boyu yaşamak demek değil. Aynı zamanda bir aile kurmak. Dolayısıyla aile toplumun en küçük yapı taşı ve sosyalleşme anlamında kilit rolde ise evlenmeden önce eşlerin birbirine yönelik tanıma çalışmaları anne babalığın aslında temeli. Hani iyi anne babalık falan denir ya, iyi anne baba olmak, iyi ebeveyne olmak evlenmeden önce etkili hazırlıkla aslında mümkün. Nedir bu? Anne babalık için evlilik öncesinde bir kere eşlerin birbirini tanıması gerekiyor. Hep karşımızdaki kişiyi tanımak deriz ya, aslında ben karşımızdaki kişiyi tanımaktan ziyade önce kendini tanımadan başlamanın etkili olduğunu düşünüyorum. Kendini tanıyan birey, kendini tanıyan annedir aynı zamanda.
Evet.
Kendi özelliklerimi, kişisel zayıflıklarımı, olumluluklarımı, olumsuzluklarımı ne kadar iyi bilirsem, kendimi ne kadar iyi kabul edersem karşımdaki bireyi tanımaya da o kadar istekliyimdir aslında. Birinci bence kriter bu. İyi anne babalıkta evlilik öncesinde kendini iyi tanıma yatıyor aslında. Kilit nokta bu. Bir de şuna bakmak lazım. İyi anne babalık evlendiğimiz zaman birbirimizi değiştirmek değil. Birbirimizin olumlu olumsuz özelliklerine göre birbirimizi geliştirmek. Ne kadar birbirimizi geliştirme üzerine evlilik öncesi birlikteliğimiz varsa anne baba olduktan sonra çocuğu geliştirmek adına birlikte hareket ederiz.
Siz yani evlilik öncesi aile içinde var olan ilişkinin, ilişki kurma biçimleri, tarzları anne baba olduktan sonra da değişmiyor diyorsunuz.
Evet,
doğru anladım,
evet,
değil mi?
Kesinlikle.
Evet.
Yani evlilik öncesinde kurduğumuz ilişkileri evlendikten sonra çocuk da aileye katılınca devam ettiriyoruz. Ya çok bocalıyoruz ve sorunlarla karşılaşıyoruz, ya çözüm üretmeye çalışıyoruz ya da sağlıklı bir şekilde gidiyoruz. Dolayısıyla ben anne baba olmak için evlilik öncesinde bir hazır oluş sürecinden geçersem daha sağlam olur. Hem kendim için, hem eşim için, hem de çocuklarım için.
Evet, kendini tanımak lazım dediniz.
Evet.
Bu durumda insan kendini kolay kolay tanıyamıyor, belli süreçlerden geçiyor. Hatta belli yaşa gelmesi gerekiyor belki. Bu durumda erken yaşlarda evlenmek, anne baba olmak için ya da şöyle diyelim, erken yaşlarda çocuk sahibi olmak, iyi bir anne baba olmak için olumlu bir şey midir sizce?
Aslında bu oransal çok bilmiyorum ama yaşantısal şöyle bir model var. çocukluğunu tamamlamadan, ergenliğini tamamlamadan, evlilik öncesi ilişkilerin doyumunu ve keyfini yaşamadan anne baba olmak bizim görüşmelerimizde ve danışmalarımızda hep olumsuz model olarak karşımıza çıkıyor. Önce kendisini yaşayacak. Önce eksikliklerini, olumluluklarını, olumsuzluklarını yaşamda tecrübe edecek. Edecek ki çocuğuyla yaşadığı zaman baş etme becerilerini oraya yansıtsın.
Şöyle bir şey daha sorabilir miyiz ya da şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Şimdi eşler evlenmeye karar verdiler. Evlilik öncesi ilişki tarzı önemli dedik. Ondan sonra evlendiler ve hemen çocuk sahibi olmak istediklerinde bir sorun var mı? Bu soruyu şu yüzden soruyorum. Yani aslında sizin söylediğiniz cümleye ek olarak enerjilerini birbirlerine aktarıp o evliliğin tadını çıkarmak ya da evlilik ilişkisini geliştirdikten sonra birbirlerini çok iyi tanıdıktan sonra bir çocuk sahibi olmak daha iyi değil mi? Yani
o kadar doğru nokta ki Arife Hanım, o kadar doğru ki evlilikte çocuk sahibi olmadan önce bir süreci eşlerin yaşaması gerekiyor. Birbirlerini tanımanın en güzel yeridir. Rogers diyor ki evlilik çok büyük bir laboratuvara girmektir. Hı hı. O laboratuvara girmeden önce bazı beceriler yoksa çiftlerde, bazı bilgiler yoksa laboratuvara girerler, denerler, yanılırlar, denerler, ya patlatırlar, ya çatlatırlar. Yani o laboratuvardan keyif alamazlar. Evet. Dolayısıyla o süreci biraz yaşadıktan sonra çocuk sahibi olmak çok etkili. Böylece şu karşımıza çıkıyor. Negatifliklerini yaşamış oluyorlar. Hı-hı. Çocukla beraber yaşamıyor.
O çok önemli.
Evet, tartışmalarını, çok birbirleriyle böyle olumsuzluklarını yaşamış, hı-hı, oluyorlar. Biz ne yapıyoruz? Evlendiği an hemen bir çocuk dünyaya, tabii, gelsin. Çocukta deneyimliyoruz. Çocuk, hı-hı, üzerinde yaşıyoruz. Bu da tabii ki çocukta kişilik gelişiminde özellikle farklı modelleri karşımıza çıkarabiliyor.
Zaten çocuğun doğumuyla birlikte şimdi çocuk sahibi olmayı istemek ve çocuğa sahip olmak bir mutluluk unsuru. Yani ona karar veriyorsunuz ve çocuk dünyaya getiriyorsunuz. Fakat çocuğu dünyaya getirdiğinizde aslında zor bir süreçten geçeceğimizi de bilmemiz gerekiyor. Çünkü çocuk yeni bir stres konusu olabilir.
Uyum,
evet, tabii, hem roller değişiyor hem de ailedeki o dediğiniz sosyal ortam değişiyor. Çocukla uğraşıyorsunuz. Çocuğun bakımı var. Çocuğun yeni bir insan dünyaya gelmiş. Ona alışma süreci var. O yüzden söylediğiniz şey birlikte geçirilen süre, birbirlerini tanıyıp birbirlerinin zorlandığı alanlar, birbirlerinin birbirlerini destekledikleri alanları iyi bilen çiftler çocukla da zor bir alanda çok daha kolay ilerleyecekler diye düşünüyorum.
Tabii ki bunu bir döngüye benzetmek lazım. Kendi içinde bir döngü yakaladıkları an evlilik, çocuk öncesinde o döngüye çocuk girdiği zaman çocuk da o döngüde birlikte hareket ediyor. Ama biz ne yapıyoruz? Evlilik sürecine giriyorlar, patinaja başlıyorlar. Patinaj, hadi bir çocuk sahibi olalım ve bu patinajdan çıkalım. Bu da doğru değil.
Evet.
Yani sistemli bir döngüyü yakaladıkları an çocuk sahibi olmak artı. Tabii ki çocuk sahibi olmak da kendi içinde biraz zor bir karar. Çiftlerin ben niye çocuk dünyaya getiriyorumu da çok iyi düşünmesi lazım.
Neden?
Ya ben neden anne baba, evet, olmak istiyorum? Şimdi onunla ilgili Profesör Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın bir araştırmasını okumuştum. Türkiye'de çocuğun değeriyle ilgili. Sormuş değişik bölgelerdeki anne babalara, neden çocuk sahibi olmak istiyorsunuz? Çok ilginç veriler var. Ben bunu günlük yaşamda da kullanıyorum eğitimlerde. Diyorum ki neden dünyaya bir çocuk getirdiniz? Benim gruplarımın %90'ı diyor ki soyum devam etsin. Yani benden bir parça yaşamda kalsın. Bir kısmı da diyor ki ya herkesin çocuğu var, benim de olsun. Bir kısmı diyor ki işte annem, babam, büyük ebeveynler zorluyor. Evlilik demek,
bir de o var,
çocuk demek. Evet. Ki bu bizim toplumda biraz daha barizdir. Yani, evet, evlenildiği an ne zaman çocuğunuz olacak diye sormaya başlıyorlar, evet, çiftlere. Ne zaman dünyaya bir çocuk gelecek? Ve bazen de evliliği kurtarmak için çocuk yapılıyor.
Peki kurtarılabiliyor mu evlilik?
Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Geçici süre donduruyorsun sorunu. Ondan sonra tabii tekrar aynı sorunlar başlıyor. Yani evet, çok kurtarıcı değil ki araştırmalar. Evet, evet, bunu destekliyor.
Evet, çocuk yapmak özellikle mesela birinci çocuğu yapıyorlar. Sonra hemen arkasından evliliği kurtarsın diye ikinci çocuk ve boşanmayla sonuçlanıyor.
Ki çocukların öyle bir gücü yok. Evlilik kurtulmuyor, çocuk darbe yiyor. Tabii ki bizim çocuk sahibi olmak dediğimiz zaman hepimizin önceliğinin şu olması lazım: topluma sağlam, ayakları üzerinde duran, kararlarını veren, seçimler yapabilen güçlü bireyler yetiştirmek. Kendisi olan, ben de değil, eşim de evet değil. Yani hı-hı, kendisi olan bireyler yetiştirme noktasında ben çocuk yapıyorum diyorsak, evet, dünyaya çocuklar evet gelsin.
O konuyu da yine konuşalım programımızın ikinci bölümünde. Çocuğu nasıl yetiştirmeli? Bir proje çocuk da var çünkü proje evet, çocuk evet kavramı da var kesinlikle son zamanlarda. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Her evlenen de çocuk sahibi olmuyor. Hı hı. Çocuk istememek tuhaf bir durum mudur acaba?
Değildir aslında. Hı hı. Yani toplumun baskılarını düşündüğümüzde tuhaf gibi geliyor. Ama ebeveynler, yani çiftler illa ebeveyn olmayabilir. Sağlıklı evlilik ilişkisini yürütüp çocuksuz da ilerleyen çok hı hı güzel çiftler var. Eğer çocuğu dünyaya getirip sağlam bir şekilde yetiştiremeyeceğini düşünüyorsa çiftler, çocuk dünyaya gelmesin de zaten. Yani çocuk dünyaya getirmek sadece biyolojik olarak getirdik hadi demek değil ki. O kadar çok sorumluluğu var tabii ki onun hayata kazandırılması yönünde. Eğer çiftler bu sorumluluğu yapacak yeterlikte görmüyorsa kendilerini, bence iyi bir karar veriyorlar.
Bu bir kural değil yani tabii, her evlilik mutlaka
çocukla taçlandırılacak evet, değil.
Böyle bir şey yok. Eğer istemiyorsa, kişi hazır değilse, böyle bir sorumluluğu taşıyamayacaksa aslında gerçekten çok doğru bir karar vermiş durumdadır. Ama bazen çiftlerde bunu bir odak noktası, ya mutlaka bir çocuk olmadan o evlilik yürümezmiş gibi düşünüyor. Bu da çok sağlıklı bir düşünce değil. Bunun için de farklı çözüm yolları var. Onlar denenebilir. Hı hı. Ama çocuk dünyaya getirirken anne baba olma sorumluluğunu mutlaka kişilerin düşünmüş olması gerekir.
Evet. Evlilikte birbirini değiştirmekten öte bir geliştirmenin olmasının gerektiğinden bahsettiniz. Bununla ilgili daha iyi anlayabilmek için konuyu tabii birkaç ki örnek verebilir
tabii
misiniz?
Ki. Şimdi genelde yaşadığımız evlilik ilişkileri görüşmelerinde şöyle bir profil karşımıza çıkar. Şimdi kişiler aslında karakter özelliklerini, tutumlarını, davranış kalıplarını anne baba olmadan önce veya evlilik sürecinden önce birbirlerine gösterirler. Yani kişi anlar hangi davranışı sergileyeceğini, ama şöyle bir inanış vardır: evlenince değişir. Hatta çevremizdeki insanlar da bunu söyler. İşte şu tutumları sergiledi, sabret, evlenince değişir. Sana daha uyum sağlar, birbirinizi gelişirsiniz. Bak sen de değişeceksin, o da değişecek. Aslında bunlar yanlış kalıp düşünceler ve yanlış önyargılar. Yetişkin konumuna gelmiş insanların değişmesinin ne kadar zor olduğunu hepimiz kesinlikle biliyoruz. Yani özellikle öğrenilmiş davranışların değişmesi çok çok zor. Törpülenir ama değişmesi çok kolay değil. Dolayısıyla eşimi değiştirmekten ziyade eşimi nasıl geliştirebilirim? Ben nasıl gelişebilirim? Yani sağlıklı evlilik ilişkilerinde bir dengenin olması lazım. Taraflardan biri çok mükemmel, biri şöyle değil. Hepimizin çatlakları var. Hı hı. Hepimiz bir şekilde su sızdırıyoruz. Evet. Hepimizin eksi tarafları var. Önemli olan artıları güçlendirmek, eksileri de biraz artıya getirmek, ama birbirimizi eleştirmeden, evet, yargılamadan, suçlamadan. Yani o birlikteliği sağladığımız an değiştirmeye çalışmam. Derim ki evet, bu tutumu sergiliyor ama bunun şöyle olabilmesi için benim de şunları şunları şunları yapmam gerekiyor. O zaman ne kişiliğimize saldırı vardır, ne kimliğimize saldırı vardır. Bunu gören çocuk da evet, sosyal yaşamda sizden aldığı öğretileri kullanacaktır.
Peki hocam, ideal anne babalık, yani bizim böyle dinleyicilerimize söyleyebileceğimiz, yani şunları şunları yaparsanız ideal anne baba olursunuz, şu noktaya ulaşırsanız, bunun bir okulu var mı? Yani anne babalığın bir okulu var mı? Bir okula gidebilirler mi? Bu deneme yanılmayla öğrenilecek bir şey mi? Bu kurallar artık herkes için aynı mıdır? Bütün aileleri aynı kurallara uymaya zorlayabilir miyiz?
Şimdi bence şöyle bakmak lazım. Anne babalık okulundan ziyade yine hep ben dönüyorum, kendine bakacağız. Yani kendini tanımayla ilgili, insanları tanımayla ilgili, insanlarla iletişimle ilgili genel geçer bazı kurallar vardır. Önce onları vermek. Çünkü her ailenin yapısı farklıdır. Hı hı. Yani anne baba olmanın bence tak tak tak kuralları yoktur. Yok. Çünkü döngüler farklıdır, ilişkiler farklıdır, aile içindeki denge farklıdır. Her ailedeki yapı öbürüne uymayabilir. Ama şöyle bir şey vardır. Tabii ki olsun, evlilik öncesi bilgilendirme çalışmaları anne baba okulu altın, adı altında mutlaka olsun. Ama orada anne babalığın şu şu şu şu adımları değil de bütün insan ilişkileri için geçerli olan öğretilerin verilmesi lazım. Nasıl dinleyeceğim? Nasıl konuşacağım? Ben sadece çocuğumla konuşmuyorum. Toplumla da konuşuyorum. Hı hı. Nasıl iletişimde evet. bulunacağım? Nasıl gelişeceğim? Nasıl değiştireceğim? Biz genel geçer iletişim olgularını veya insan ilişkileri kurallarını paylaşırsak burada zaten o çok güzel bir şekilde anne babalığa yansıyacaktır.
Evet, burada bir virgül koyalım o zaman.
Tamam.
Ardından programımız devam edecek.
Kadık
Değerli dinleyicilerimiz, İnsan Halleri devam ediyor. Uzman psikolojik danışman ve aile ve çocuk terapisti Yeter Akbıyık ve psikolog Arife Temer'le beraberiz. Anne ve baba olmak üzerine sohbetimiz devam ediyor. Efendim, ilk bölümde anne ve baba olmak üzerine konuştuk. Neden anne baba olmak isteriz? Neden çocuk sahibi oluruz? Bunun üzerine konuştuk. Şimdi gelelim anne ve baba rolüne. Anne ve baba rolünü sergilemekte bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Evde de rol dağılımı karmaşasına neden olabiliyor. Evlerde ne tür roller sergilenir?
Evet. Şimdi anne babalık rollerini sergilerken karşımıza çıkan çok kilit bir kavram var. Anne babalık rolünü sergilerken ben kendi anne babamın rolünden de etkileniyorum. Bu çok önemli bir vurgu. Ben eğitim çalışmalarında anne babalara şöyle bir şey söylüyorum ve karşıma bir model çıkıyor. Diyorum ki anne ve babanızı bir şeye benzetseniz neye benzetirdiniz? Onlar bir sembol söylüyorlar bana. Kendinizi bir şeye benzetirseniz neye benzetirsiniz? Bir bakıyorlar ki benzettikleri iki şey arasında %80'lik bir paralellik benzerlik var. Dolayısıyla ben anne babalık rolümü sergilerken kendi anne babamdan ciddi anlamda etkileniyorum. Niye? Çünkü ben onların anne babalığını yaşadım. Model aldım, öğrendim. Şimdi çocuklar sünger gibidir. Ne verirseniz onu çekerler. Anne babalığın sergilediği tutum ve davranışları da çocuk sünger gibi çekiyor. Kişiliğine yerleştiriyor, davranış kalıbı haline getiriyor. İleride ebeveyn olduğu zaman karşısına bir sorun çıkıyor. Diyor ki benim annem bunu bu şekilde çözmüştü. Ona göre doğru, aslında evet. Doğru değil. Onu kullanmaya başlıyor veya baba diyor ki benim babam bu sorunu şu şekilde çözmüştü. Dolayısıyla bizim anne babalar olarak şuna dikkat etmemiz lazım. Rollerimizi sergilerken çocuğa model olduğumuzu asla unutmamak gerekiyor. Çocuk diyor ki benim modelim sizsiniz. Yarın nelerden yakınacak ve yapmamı istemeyecekseniz bana onların sizin kazandırdığınızı, çünkü her gün sizi izlediğimi biliyor musunuz?
Şimdi sizin de söylediğiniz gibi bu model alma konusunda çocuğu yetiştirirken ebeveynler kendi geçmişlerinden, kendilerini ebeveyn olarak soyutlamadıkları sürece yetişme biçimlerini, o zaman daha önce yaşadıkları kaygıları, korkuları, işte model aldıkları biçimi aynen uyguluyorlar. Halbuki biz çocuklarla iletişim kurarken yeni bir model uygulamak durumunda değil miyiz? Çünkü zaman değişmiş,
yapı değişmiş.
Aradan yıllar geçmiş. Çocuk bugünkü bambaşka koşullar içinde. Kendimizi örnek verelim. Bizim zamanımızda mesela bilgisayar diye bir şey yoktu ama şimdi bambaşka bir şey var. Ben özellikle şeylerden, çocuklarla, gençlerle konuştuğumda şöyle bir şikayet alıyorum. Annem, babam benim büyüdüğümü kabul etmiyor. Yani modeli değiştirmek lazım, güncellemek lazım bilgileri, öyle değil mi?
Kesinlikle katılıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Evet, kendi anne babamın rolünü de bileyim. Ama hangisinin artı, hangisinin eksi olduğunu da bileyim. Yani bazı rolleri kullanmaman gerektiğini bilmem lazım. Bir de kendimi geliştirmem lazım. Şimdiki anne babalık biraz daha fazla beceriyi gerektiriyor. Bilgiyi demiyorum, bakın çok fazla bilgi de dezavantaj çünkü. Biraz daha fazla beceriyi gerektiriyor. Sanki karşımda benim ailelerim geldiği zaman iki arada bir derede olan anne baba modelleri
çok
var şu
fazla
anda.
Fazla bilgi var.
Evet, yani ne geleneksel, ne çok ileri, ne orta, ne yapacağını bilemeyen anne babalar proje anne babaları oldu artık. Yani kafasında bir çocuk kalıbı var.
Evet.
O çocuk kalıbına ulaşabilmek için ne yapmam gerekiyor sıralıyorlar. Çocuk uyarana boğuluyor. Anne baba hiç zaman bulamıyor. Eşlik ilişkisi diye zaten bir şey kalmıyor. Çocuğu belli bir noktaya getirme üzerine inanılmaz uyaranlar veriliyor. Bu da bir handikap çocuk açısından.
Şu da sorun mu, siz çok bilgi var dediğiniz için. Ben birçok anne babanın, özellikle bazı annelerin çocukla ilgili her türlü bilgiyi internet kanalıyla öğrendiklerini ve internetten çocuğuyla ilgili, bırakın hani psikolojik ihtiyaçlarını, tıbbi ihtiyaçlarını da, hastalıklarını da, çünkü böyle bir örneğim var, doktora gidiyor bir anne, çocuğunu götürüyor ama doktora gitmeden önce bütün bilgileri öğrenmiş. Hastalığın teşhisini de koymuş. Ondan sonra gidiyor doktora. Ne ilaç alınacağını da biliyor. Tabii kendini tutamıyor doktorun yanında. Doktorların da çok hoşlanmadığı bir şeydir bu. Doktora diyor ki işte, doktor soruyor şu mu bu mu? Efendim anne cevap veriyor. Hayır o değil diyor. Bu olması lazım. Ve doktor diyor ki o zaman bize gelmeyin. Yani siz eğer doktorluk yapacaksanız, evet, biz bunun için 13 yıl artı okuduk. Tabii. Ve ben size bir bilgi vereceğim. Siz onu uygulayacaksınız. Bu da zararlı bir şey değil mi? Anneler, babalar internetten annelik babalık öğreniyorlar. Kesinlikle.
Şimdi çocuk yetiştirmek biraz abartılı yaşanıyor artık. Teknolojinin de sürece girmesiyle beraber karşımıza inanılmaz bilmiş bir anne baba grubu çıkıyor. Benim görüşmelerimde de bu çoktur. Geliyor anne, diyor ki hocam biz bunu bunu yaşıyoruz. Bunun adı şuymuş, tedavisi de buymuş. Ben şunu okudum, benim çocuğumda bunlar var. Yani adını koyarak gelen anne babalar, ben her şeyi biliyorum. Ben her şeyi biliyorum. Çoğu zaman çok tehlikeli bir cümledir. Değişime kapalıdır. Ben bilirim, sen istediğin kadar söyle. Ben zaten uygulayacağım. Bu da neyi çıkartıyor karşımızda? Çocuk da karmaşayı çıkartıyor. Çocuk günlük yaşamını devam ettiremiyor. Çocukta bağımlılık oluyor. Çünkü anne her şeyi biliyor. Çocukla ilgili tüm tercihleri yapıyor. Evet. Seçeneklerin hepsini o hazırlıyor. Hı hı. Buna son dönemlerde duyarsınız, helikopter anne babalık denir. Yani öyle, her şeyiyle çocuğun üzerinde neydi, dolanan. Hı. Şimdi helikopter anne babalık şuradan çıkmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş helikopterleri ihtiyaç duyulduğu her an her yere gidebilirlermiş. Hı hı. Bunu anne ve babalığa uyarlamışlar. Sürekli çocuğun kafasında dönen bir pervane var. Şimdi orada, her şeyi bilen, her şeye müdahale eden, çocuk yerine her işi yapabilen bir anne. Parklarda görürsünüz. Çocuğun etrafındadır çocuk oynarken. Böyle kenarda köşededir. Çocuk düşer, kalkmasına asla izin vermez. Koşarak gider, hemen kaldırır. Okullarda görürsünüz. Hocam der, biz ödevimizi yaptık. Yemeğimizi yedik. Bakın cümle çok önemli. Biz sınavımıza hazırlandık. Yani çocuk değil. Kendi üzerine çocuğun bütün her şeyini almış. Evet. Çocuğa sorumluluk çocuk vermiyorsunuz.
Ancak annesiyle,
evet,
var olabilir.
Evet. Bir de şey vardır. Dünyanın en uzun göbek bağı cep telefonu. Yani bir süre sonra çocuk büyüyünce helikopterlik kalkar. Ben neyle kontrol ederim onu? Cep telefonuyla kontrol ederim. Yemeğini yedin mi? Şunu yaptın mı? Hatta çocuk üniversiteyi kazanıyor. Başka bir ile gidiyor. Anne alarm görevini görüyor telefonla. Evet. Kalksın, yapsın. Yani bu çocuğa iyilik değil aslında. Çocuğa, evet, şunu öğretiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben yetersizim. Baş etme becerim yok. Anne de bu mesajı veriyor. Sen bunları yapamadığın için ben varım. Biz bu çocuğu yaşama nasıl hazırlayacağız?
Hocam bunun birazcık daha ileri boyutu var. Bu söylediğiniz tarzdaki anneler babalar çocuk işe başladıktan sonra çocuğun müdürle sorunu varsa müdürüyle sorununu da çözmeye gidiyor iş hayatında.
Peki nasıl çocuk yetiştireceğiz? Sağlıklı bir tutumla basit yöntemler var mı iyi anne baba olabilmek
şimdi
için?
Aslında şöyle, anne babalık evet temelde bazı bilgilerle öğrenilir. Ama ben hep derim ki anne babalık biraz da yürek işi. Yani yüreğimizdeki sevgiyi çocuğumuza verebilmeyle de ilgili. Şimdi helikopter anne babalık dedik, çocuğun yaşamını kolaylaştıran anne babalık dedik ya. Sağlıklıya geçmeden, evet, bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi çocuğu çok koruma, çok takip etme, onun yerine her şeyi yapma, onu yaşama hazırlama çocuğa yapılmış iyilik değildir. Bir kere bunu kafasından bütün anne babalar çıkarsın. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Çocuğa yardımcı olacaksınız ama çocuk yapması gereken her şeyi kendisi yapacak. Uzmanlar diyor ki iyi anne babalıkta tek bir kural var. Tek bir kural. Onun yapması gereken şeyleri siz yapmayın. Çocuk yatağını toplasın, yemeğini yesin. Hala kaşıkla peşinde dolanıyoruz çocukların.
Sizin bir örneğiniz daha vardı bununla ilgili olarak. Bir anne babalık modeli daha. Benim çok hoşuma.
Evet, kar küreğici anne babalar.
O nedir?
Şimdi o da Avustralyalı psikolog Carl Gregg son dönemlerde çok güzel ifade etmiş bunu. Diyor ki, öyle anne baba olduk ki ve bu o kadar salgın haline geldi ki çocuğun önündeki bütün engelleri dümdüz bir şekilde karı kürer gibi götürüyoruz. Çocuk arkadan lay lay lom diye koşa koşa böyle keyifle geliyor. Çocuğun ayağı takılmıyor. Çocuğun ayağı ıslanmıyor. Çocuk herhangi bir engelle karşı karşıya değil. Her şey süt liman. Nereye kadar ve ne zamana kadar ben karı kürüyeceğim? Ben geçtiğim an çocuk şak diye bir buzdağına çarpıyor. Problem çözme becerisi yok. baş etme becerisi yok. Ne yapacağını bilemiyor. İki arada bir derede. Sosyal iletişim kuramıyor. Çünkü hep annesi babası kurmuş. Problemleri o çözmüş. Evet. Tabii. Sorumluluk alamıyor. Bir de çevredeki uyaranlara da açık değil. Çevredeki olası riskleri de bilmiyor. Toplumsal duyarlılık da yok. Yanında bir şey oluyor. Onunla muhatap olmadığı için anormal bir şeyi normal gibi algılıyor. Evet. Ki son dönemlerde yaşanan toplumsal olaylarda çocukların ne kadar duyarsız olduğunun farkında mısınız bilmiyorum. Evet. Çocuklar önemsemiyor. Çocuklar işin ciddiyetini algılamıyor. Çünkü onlar yerine konuşan kişiler var. Onlar yerine anne babaları bu sürece giriyor. Bunlar hiç sağlıklı modeller değil. Düşsün çocuk, dizi kanasın, kesinlikle, ayağı ıslansın, çorabını çıkarsın, kalksın oradan yardım istesin. Yani bunları yaşatmadığımız sürece şöyle yumruğunu vuran çocuklar, evet, yetiştiremeyiz ki.
Bizim kültürümüzde biz böyle alışıyoruz. Annemizden babamızdan gördüğümüz şey, çocuk düşüyor. Ben yurt dışındayken bunu görmüştüm ve çok şaşırmıştım.
Çok oluyoruz zaten
evet,
yurt dışında.
Düşünce biz, bırakın kendi çocuklarımızı. Şimdi biz kendi çocuklarımızı düşünce zaten kaldırıyoruz. Evet. Ama biz bu işi birazcık daha ileri götürüp başkalarının çocuklarını da kaldırıyoruz.
Çok doğru.
Ben Almanya'da bir çocuk düştü arabasından, koşturdum hemen. Annesi bana çok ters bir şekilde baktı. Bakın bir evet, psikolog olarak bile, çünkü bazı şeyler de bizim kültürümüze evet, özgü. Bu aslında zarar veren. Çünkü kendisi kalkabilir o çocuğun. Kendisi çözebilir o sorunu. Ve benim bahsettiğim olayda da çocuk zaten 2-3 yaşlarında.
Ki bu süreç neyi getiriyor? Sorun çözme becerisi gelişmemiş, hazırcılığa alışan, sorunlar karşısında hayal kırıklığına uğrayan bir kuşak geliyor. Çünkü bu model çok hızlı yayılıyor. Bu modelin kurucusu diyor ki, ya telaşlanmayın, çocuklar cam değil, kırılmazlar. Çok önemli bir şey. Yani zorluklarla mücadele evet, etsin diyor. Yani develensin, uğraşsın, mücadele etsin. Bırak kabuğunu çocuk kırsın. Ki o koza hikayesini bilirsiniz. Yani telaşla adam gelip kelebeğin kozasını açıyor ve koza ölüyor. Halbuki orada kanatlarını güçlendirmek için hareket etmesi lazım. Yani biz beklemek çocuklarımızı lazım, uçuramıyoruz. Hep kanatlarımızın altında. Pozitif psikoterapinin kurucusunu Zalpe Seçiyan'dan eğitim aldığımda bir cümlesi beni çok etkilemişti. Dedi ki, ya Türkiye'de anne babalar öyle bir model sergiliyorlar ki kuluçkadan çocuğu çıkartamıyorlar. Sürekli kanatlarının altında çocuk. Ya bırakın uçurun, evlendiğinde de çıkaramıyor. Niye bu kadar kayınvalide gelin sorunları var? Çünkü ben çocuğu kanatlarımın altından çıkartamıyorum, uçuramıyorum. Uçsun çocuklarımız.
Aslında bunları bize konular çıkıyor tabii. Bağımlılık. Güvenli evet, bağlanma evet, dediğimiz evet, şey, bunu çözemiyoruz. Aile ve çocuk yetiştirme tutumlarımız, tarzlarımız, bunları da aslında ayrıntılı konular hocam. Bir başka programda umarım sizlerle, sizle bunları da konuşuruz.
Tabii ki, umuyorum.
Evet, ilerleyen programlarda yine bu konulara devam edebiliriz. Bir de ben şunu merak ediyorum. Çocuğu birey olarak yetiştireyim, kendisi gibi olsun derken acaba fazla mı serbest bırakmış oluruz? Belki ailelerde böyle bir kaygı da olabilir. Mesela çocuk çok dağınıktır ama o dağınıklığı ileride onun başka bir şey yapmasına vesile olacaktır belki. Ama biz onu illaki sen düzenli ol, şurayı topla, şöyle yap diyerek
aslında
bir kalıba mı sokuyoruz
öyle değil
acaba?
Şimdi çocuk yetiştirmede belli hedefler ve beklentiler vardır. Hı-hı. Ben nasıl bir çocuk yetiştireceğim? Yani bizim aile yapımız nasıl bir çocuk modeli ortaya çıkartacak? Bu bir. Benim çocuğumun özellikleri ne? Bu da çok önemli. Yani sen çocuğunu tanımadan, özelliklerini bilmeden kendi modelini çocuğuna empoze edersen evet, karışıklık çıkar. Belli kalıplar vardır, belli bir düzen vardır, belli bir döngü vardır ama bu standart değildir. Her ailede farklıdır. Yani kimi aile atıyorum birlikte yemek yemeyi çok önemserken kimi aile bunu önemsemeyebilir. Evet. O sorun o ailede sorunsa sorundur. Yani katı kurallar koymanın doğru olmadığını evet, düşünüyorum çocuk şimdi, yetiştirmede. Denge meselesi
kesinlikle
bu.
Kesinlikle her ailenin kendi içinde bir dinamiği var. O dinamik çok önemli ama anneler, babalar çocuk yetiştirirken küçük anne ya da küçük baba yetiştirmemeli. Zaten o bambaşka bir birey. O çocuk o ailedeki var olan kurallar olması iyi bir şey. Kuralsızlık da sorun. Ama sizi tanıdığı zaman anne baba, sizin kapasitenizi bildiği zaman ona uygun kurallar ve esnetilebilen kurallar getirirse anne babalıkta çok fazla sorunla karşılaşmazlar diye düşünüyorum.
Ek olarak şu, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşıladığım zaman aslında devamı geliyor. Beslenme, okul eğitim ihtiyacı, kendini geliştirecek seçenekler. Yani yapabildiğim kadar bunları yapacağım ve çocuğumu seveceğim. Sevgimi her şekilde göstereceğim.
Evet, roket bilimi evet. Değil yani, o kadar da zor değil.
Son bir şey söylemek istiyorum ben. Çocuk yetiştirme dediğimiz şey, bizim hayallerimizi gerçekleştirecek insan yetiştirmek değil. Anne babaların yapması gereken şey
çok
bu.
Çok önemli bir evet, nokta bu.
Çocuk kendi hayalini gerçekleştirecek, annenin babanın değil.
Evet. Ve şöyle bir son söz. Ben hep şey derim, anne ve babaların sorumluluğu çocuklarına bir yol çizmek değil, bir yol haritası vermektir.
Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizleri aydınlattınız. Ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, psikolog Arife Tamer ve uzman psikolojik danışman, aile ve çocuk terapisti Yeter Akbıyık'la beraberdik bu hafta. Haftaya tekrar bir başka konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
İnsan halleri.